17. ayrım, sayfa 90. Frederick'in Rusya'ya gelişinden sonraki 10 yıl içinde yaşadığı hayat çok parlak görünüyordu. Ünlü bir restoranda kazançlı bir işi vardı ve ailesi bir kez daha büyümek üzereydi. Hedwig 3. çocuklarını bekliyordu. Irma, 24 Şubat 1909'da doğdu ve 31 Mart'ta Aziz Paulus ve Petrus Kilisesi'nden gelen bir papaz tarafından evde vaftiz edildi. Ne var ki Frederick'in Irma'nın gelişinden duyduğu mutluluğa gölge düşmüştü. Görünüşe bakılırsa bu doğumun Hedwig'in sağlığını zayıflatan bir etkisi olmuştu. Thomas ailesiyle yapılan sözlü tarih çalışmasının da işaret ettiği gibi Frederick'in sonradan Irma'dan uzaklaşması, yürekten sevdiği karısının kaybından şöyle veya böyle onu sorumlu tutmasından kaynaklanıyordu. Irma'nın trajik yazgısı ve büyüme çağındayken aile geçmişiyle ilgili hiçbir anısını paylaşmaması da babasıyla arasında bir uçurumun oluştuğuna işaret ediyor. Bu durum onun bütün çocukluğunu karartmış ve hiçbir zaman bunun üstesinden gelememiştir. Hedwig'in Irma'nın doğumundan sonra nasıl bir hastalık geçirdiği konusunda doğrudan bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte pek çok sıkıntı yaşamış olabilir. 20. yüzyıl başlarında Moskova'da doğum, hijyendeki gelişmelere ve doğum hastanelerine başvurudaki artışa karşın hala hem bebek hem de anne açısından birçok tehlikeye gebeydi. Bunlar arasında doğum sonrası ateş önde geliyor ve bunu bir grup korkutucu komplikasyon izliyordu. Hedwig 17 Ocak 1910'da 34 yaşında zatürreden ve kan zehirlenmesinden öldü. Moskova'da Alman mezarlığı olarak da bilinen Vevedenskoye yabancılar mezarlığına gömüldü. Annesi öldüğünde Olga neredeyse 8 yaşındaydı. Dolayısıyla ölümün ne demek olduğunu anlayabilecek yaştaydı. Ancak Mihail daha 3 yaşındaydı. Irma ise henüz 1 yaşına bile basmamıştı. Bu nedenle onlar için annelerinin ölümü tam olarak anlayamadıkları akıl karıştırıcı ve üzücü bir olaydı. Ayrıca ileride annelerini hatırlayamayacaklardı. Hedwig'in ölümüyle birlikte Frederick babasının Memphis'te öldürülüşünden sonra ilk defa bir yakınını kaybetmiş oldu. Hedwig olmadan da yaşamını sürdürecekti kuşkusuz ama onun da kurmuş olduğu sade ve uyumlu aile yaşamına bir daha asla sahip olamayacaktı. Frederick'in Hedwig'in ölümünden sonraki en ivedi işi çocuklarının bakımı için bir çözüm bulmaktı. Yardan elde ettiği gelir, ev işleri için bir yardımcı tutmasına fazlasıyla yeterdi ve çözümün deneyimli bir dadı bulmak olduğu gün gibi ortadaydı. Frederick Valentina Leontina Anna Hoffman'da karar kıldı ve bunun doğru bir karar olduğu görülecekti. Ona daha çok Valli deniliyordu. 28 yaşında ve Rigalıydı. Riga, 18. yüzyıldan beri Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Baltık Denizi kıyısındaki küçük Litvanya vilayetinin başkentiydi. Valli'nin Almanca'nın yanında İngilizce de biliyor olması, tabii ki Rusça da biliyordu ve soyadı Baltık bölgesindeki hakim Alman nüfusunun bir üyesi ve eğitimli olduğuna işaret ediyor. Günümüze ulaşmış fotoğraflarına bakılırsa sade ve iri yarı bir kadındı. Sonraki gelişmelere bakılırsa Frederick'in ona davranışında dış görünüşünün de bir rolü olmuştu. Frederick yarda çalıştığı sırada yaşamının bir sonraki büyük adımı için de hazırlanmaya başlamıştı. Bu yıllardır aklının bir köşesinde olmalıydı. İşte yüklü başlıklar almaya devam ediyordu ve büyük miktarda para biriktirmişti. Aslında artık hayatında hiç olmadığı kadar çok parası vardı ve ne yapacağına karar vermesinin tam zamanıydı. Ya emekli oluncaya dek Natruskin gibi devam edecekti ki güvenli bir yoldu bu ya da Sudokov gibi makul bir risk alarak kendi işine yatırım yapacaktı. Frederick Sudakov'un ve babasının yolundan gitmeye ve kendi becerileri ve çalışkanlığı üzerine oynamaya karar verdi. Frederick'in işte karşı karşıya kaldığı riskler bütün ülkeyi tehdit eden daha büyük risklerden ayrı düşünülemezdi. Bununla birlikte Frederick'in kendi kişisel hedeflerini gerçekleştirme gayreti Rusya'nın nasılsa bu dönemi atlatacağını düşündüğünü akla getiriyor. 1905 devrimi Rus İmparatorluğu'nun toplumsal ve siyasal düzeninin ne kadar kırılgan olduğunu ve olup bitenlerin tekrarlanabileceğini gösterdi. 1908 ile 1910 yılları arasında terörizm önceki yıllara oranla hafiflemiş olduğu halde 700'ü aşkın bürokrat ve 3000 sivil öldürülmüştü. Güçlü başbakan Pyotr Stolypin'in 1911'de dehşet verici bir şekilde öldürülmesi de bu dönemde meydana geldi. Siyasal ve ekonomik reform talebiyle grev yapan işçilerin sayısı 1910'da birkaç yılın en düşük seviyesine inmişti. Yalnızca 50 bin kadar işçi çoğunlukla ufak tefek 2000 iş eylemine katılmıştı. Ancak bu görece dinginlik 1910 dolayında ekonomi canlanmaya başlamış olsa da ülkenin temelinde yatan sorunların giderilmiş olduğu anlamına gelmiyordu. Ertesi yıl grevler artacak ve 1914'e gelindiğinde kriz boyutuna varacaktı. Çünkü hükümet gözü kara ve aptalca bir acımasızlıkla işçileri bastırmaya devam ediyordu. 1912'de meydana gelen bir olay büyük yankı uyandırdı. Askerler Sibirya'da barışçıl bir gösteri yapan altın madencilerine ateş açarak 147 kişiyi öldürdüler. Duma eksiksiz bir soruşturma yapılmasını istedi ama bundan bir sonuç alınamadı. Ülkenin tarihi öyle bir noktaya gelmişti ki imparatorluk yönetiminin tehlikeli hatta felaketle sonuçlanacak biçimde sürüklendiği izlenimini hiçbir şey silemezdi. Bununla birlikte ufukta yanıp sönen ve gümbürdeyen bu tehditler Moskovalıların eğlenceye düşkünlüklerini azaltmadı. Birçok gözlemci, yüzyılın ikinci 10 yılına girildiğinde kentteki insanların çılgınca bir zevk peşinde koşmaya başladıklarını belirtiyordu. Frederick çevresindeki insanların nasıl para kazandıklarını gözlemlemişti ve o da aynısını yapmaya hazırdı. 4. Bölüm İlk Zenginlik. Kasım 1911'de Moskova'nın gece hayatı düşkünleri heyecan verici bir haber aldılar. Akvaryum ertesi ilkbahar yeni bir işletmecilikte yeniden açılacaktı. Almond 4 yıl önce çalışanlarının parasıyla sırra kadem bastıktan sonra burası 6 defadan fazla el değiştirmiş, peş peşe kiralanmış veya kiracıdan kiracıya devredilmişti. Bazı girişimciler başlangıçta iyi iş yapmışlardı ancak burası kentteki en büyük ve en cazip yeşil alanlardan biri olmasına karşın hiçbirinin başarısı uzun sürmedi. Moskova'nın tiyatro yaşamını izleyen gazetecilere göre sanki Almond onun ardından akvaryumu diriltmeye çalışacak herkese beddua etmişti. Mekanı hiç beklenmedik bir üçlü almış ve özgüvenleri ayrı bir şaşkınlık yaratmıştı. Hiçbiri Moskova'nın gece hayatında büyük oynayanlardan değildi. İkisi Rus'tu. Biri Matyev Filipovich Martinov adlı bir iş adamı, diğeri de Mihail Prokofievich Tsarev adlı eski bir barmendi. Önceki işletmecinin döneminde akvaryumda baş garsonluğa yükselmişti. Üçüncü işletmeci ise yarın müdavimlerinin çok iyi tanıdığı biri Frederick idi. Artık Fyodor Fyodorovich Thomas adını kullanıyordu. Frederick bu işe atılarak kendini yenileme sürecinde önemli bir adım daha atmış oluyordu. Girişimci olmak için çok iyi geliri olan bir işin verdiği güven duygusundan vazgeçmesi ve büyük emekle kazandığı parasını ve ailesini refahını tehlikeye atması gerekmişti. Ancak daha büyük bir değişiklik de olmuştu. Frederick Rusça bir küçük ad ve baba adından türetilmiş ikinci bir ad daha alarak herkes tarafından bilinen adını değiştirmişti. Bunun Moskova'daki iş dünyası için bir kolaylık olmaktan daha fazlası olduğu ortaya çıkacaktı. Bu ad, Frederick'in aile içindeki kimliğinin bir parçası haline geldi. Torunlarından bugün Fransa'da yaşayan ikisi onun Amerikan ön adını ve ikinci adını bilmiyorlardı. Tek adının Fyodor olduğunu sanıyorlardı. Çünkü babaları, yani Frederick'in büyük oğlu, sözlü aile tarihinde ondan hep bu isimle söz etmişti. Akvaryumu işletmek büyük, iddialı ve pahalı bir projeydi. Burası son yıllarda ihmal edilmişti ve büyük çaplı bir onarım görmesi gerekiyordu. Hiç değilse başlangıçta Frederick ve ortakları masrafları kendi tasarruflarından oluşan havuzdan karşılama niyetindeydiler. Onları bekleyen en ileri iş açılış gecesinde Moskovalıların gözünü kamaştıracak türden bir eğlence programı ayarlamak ve yaz boyunca tekrar tekrar buraya gelmelerini sağlamaktı. Bu nedenle Şubat 1912'de Moskova'nın dondurucu soğuğu ve rüzgarın taşıdığı kar yığınları ilkbaharı hayal etmeyi bile zorlaştırıyorken Frederick yaklaşmakta olan sezon için varyete gösterileri bağlamak üzere Batı Avrupa'ya gitti. Gösteri seçimi gibi önemli bir süreci ortaklarına veya yetenek ajanslarına bırakmak yerine kendisinin yürütmek istemesi tam Frederick'e göre bir hareketti. Bu yolculuk onun ortaklık içinde özellikle sanatsal beğeni konusunda ne kadar çabuk sivrildiğini de gösteriyor. Yabancı dil biliyor olmasında yararı olmuştu çünkü diğer ortakları bilmiyorlardı. Frederick bir sekreter ve bir asistanla birlikte 6 hafta kadar hızlı trenlerle yolculuk ederek Viyana, Berlin, Paris, Londra ve diğer önemli kentlere gitti ve en iyi tiyatrolarda çeşitli programlar izledi. Varyete tiyatrosu uluslararası bir iş olduğundan onun gibi Rus girişimcilerin en beğenilen gösteriler ve oyuncular için yabancı meslektaşlarıyla yarışmaları gerekiyordu. Bu aynı zamanda girişimcinin kendi gösterisinin sahnelenmesini gerektiren bir işti. Yani tiyatro yöneticisinin yalnızca zengin olduğunu değil, olası müşterilerle cömert sözleşmeler yapabilecek bir durumda da olduğunu ima eden fiyakalı bir servet gösterisi sahnelenmeliydi. Bu nedenle bir girişimci genellikle yola çıkmadan önce telgrafla Viyana'da Kärntner Ring'deki Grand Hotel veya Paris'te Vendôme Meydanı'ndaki Ritz Hotel gibi ünlü otellerde büyük bir suite ayırtıyordu. Sonra da gözüne kestirdiği bir yıldızı bir öğle yemeğinde veya baş başa bir görüşmede etkilemek için bu suite'i buketlerle donattırıyordu. Son olarak da varlıklı görmüş geçirmiş bir dünya adamına uygun bir şekilde giyinip davranması gerekiyordu. Frederick Avrupa'ya yaptığı ilk iş yolculuğunda ve sonraki yıllardaki diğer yolculuklarında hiçbir masraftan kaçınmadı ve akvaryumun varyete sahnesinde sahneleyebileceği en iyi gösterileri ayarladı. Bunda o kadar ileri gitmişti ki Moskova'da bir gazeteci bazı oyunculara yapılan ödemenin kokusunu almış ve Moskovalı girişimciler arasında fiyat savaşına yol açabilecek için olsa gerek bunun aşırı olduğundan şikayet etmeye başlamıştı. İki siyah Amerikalı şarkıcı müzisyen George Duncan ve Billy Brooks Rusya'yı turlarlarken Frederick'le çalışmışlardı ve onun hep çoğunlukla 5 ila 25 oyuncusunun yer aldığı büyük gösterilerle izleyicileri etkilemeye çalıştığını anımsıyorlardı. Duncan ve Brooks bunun şakasını bile yapmışlardı. Frederick sahneye koymak istediği şeylerde sınır tanımadığından 20 kadar fili oynatmak istediğini söyleyen biri çıksa onu bile kabul edebilirdi. Kendi performanslarından ve sahne dekorasyonundan hep gurur duymuş olsalar da ve perde kalktığında onlarınki baştan sona müthiş bir gösteri olsa da üzülerek kabul ettikleri bir gerçek vardı. Thomas'ların bir yük vagonu dolusu dekoru bizi sahnede cüceleştiriyordu.